Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinliyorsunuz.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Yeni bir Ulu Çınar'ın Gölgesinde programıyla daha birlikteyiz. Geçen hafta Osmanlı medeniyetini anlamaya yönelik çıktığımız serüvende, Osmanlı insanlarının oturdukları evlerin duvarlarına astıkları hikmetli hüsnü hat levhaları üzerine bir girizgah yapmıştık. Edeb yahu üzerine yoğunlaşmıştık. Bugün de kaldığımız yerden devam ederek farklı bir hüsnü hat üzerinden Osmanlı tevazu kültürünü anlamaya çalışacağız inşallah. Aziz dinleyiciler, tarihçilerin ittifakıyla dünyanın en sağlam aile ocaklarından birini oluşturan Osmanlı evlerindeki hüsnü hat levhalarının bir de sadece 3 harften oluşur. H-İ-Ç, yani hiç. Ne demek hiç? 3 harften oluşan bu kelime ne anlama gelir ki diye düşünebilirsiniz. Niçin böyle bir hat levhası kullanılıyor diye düşünebilirsiniz. Gerçekten de günümüz insanı hiç'i eski Yunan'dan beri devam ede gelen felsefi akımlardan biri olarak anlasa da aslında hiç İslam tevazu kültürünün önemli unsurlarından bir tanesidir. Hiç kulun kudreti sonsuz karşısındaki konumunu belirtir. Her yaptığı işte yaratanına hesap verecek olan yaratılan insanoğlunun haddi aşıp zulmetmemesi, kibirlenip şımarmaması ve tevazu ehli olması için önemli hatırlatmalardan, ikazlardan biridir hiç. İnsanoğlunun içindeki kavga da benlik ile hiçliğin kavgasıdır. Nefsani arzuları ve fücuru bertaraf edebilirsek, beni yani kibir ve gururu, enaniyeti hiçe döndürebiliriz. Hazreti Mevlana bu hususla alakalı olarak, bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol, menzilin yokluk olsun, insanın çömlekten farkı olmalı. Nasıl ki çömleği ayakta tutan dışındaki biçim değil içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutan da benlik zanlı değil, içlik birincidir der. Ünlü yazar Tolstoy da içlik makamına vurgu yaparak güzel bir değerlendirmede bulunur ve şöyle der. İnsanların onca peşinden koştukları, dört elle sarındıkları zenginliğin, iktidarın, hatta hayatın bile bir değeri varsa o da bütün bu şeylerin fırlatılıp atılmasındaki zevktedir. İçlik makamı asillerin makamıdır diyor Tolstoy değerli dinleyiciler. İçliğin zıddı ve düşmanı olan benliği mümkün olduğunca bertaraf edebilmek tasavvufun en önemli meselelerinden biri olduğundan dolayı dergah duvarlarında hiç yazılı hüsnü hat levhalarının bulunması öteden beri süre gelen güzel bir ananedir. Değerli dinleyiciler, şarkın ünlü bilgesi Şeyh Sadi Şirazi, Adem yani insan ile şeytanın yaratılışını anlatırken tevazunun hiç olabilmenin ehemmiyetine şöyle vurgu yapıyor. Ey insan! Cenab-ı Hak seni topraktan yaratmıştır. Toprak gibi gönülsüz, mütevazı ol. Madem ki topraktan yaratıldın, ateş gibi haris, cihan yakıcı, inatçı olma. Korkunç ateş başı çekti, yükseldi, sivrildi. Toprak ise acz ile alçaklık gösterdi. Ateş yükseldiği için, yani kibirlendiği için ondan şeytan yaratıldı. Toprak tevazu gösterdiği için ondan Adem yaratıldı diyor Şirazi Hazretleri. Aziz dostlar, konumuz hiçten açılmışken tarihi kaynaklar bununla alakalı latif bir anekdottan bahsederler. Sadrazam Talat Paşa bir gün aylak aylak dolaşan ve parası pulu olmayan Neyzen Tevfik'e güya iyilik yapmak niyetiyle gel seni bir devlete memur yapalım diye cazip bir teklifte bulunur. Neyzen Tevfik niçin diye sorar. Talat Paşa şaşırır. Niçini var mı der. İş güç sahibi olursun, para kazanırsın diye cevap verir. Peki sonra der. Sonrasını ne bileyim, belki amir olursun. Sonra belki müdür, hatta genel müdür olursun. Sonra eğer azmedersen siyasete girer, mebus yani milletvekili bile olabilirsin. Sonra çabalayıp nazır yani bakan, hatta sadrazam başbakan dahi olma ihtimalin mümkün. Peki ya sonra? O devirde sadrazamın üzerinde sadece padişah vardır ve padişah da verasetle olup çalışıp çabalamakla kazanılmadığından Talat Paşa çaresizlik içerisinde gayri ihtiyari hiç der. Bunun üzerine Neyze'nin cevabı gerçekten çok manidardır. Ben zaten şimdiden bir hiçim paşam. O halde niçin bu kadar yorulayım ki diyecektir. Değerli dinleyiciler, Neyzen Tevfik'in tarihi kaynaklar gerçekten göğsünde hiç yazılı bir kağıtla dolaştığını da bize ifade ediyorlar. Aziz dostlar, tevazu kültürümüzün bu üç harfli öz ifadesinin anlam derinliğini şu kıssada da bulabiliriz. Derviş meşrep yaşlı bir adam tarlasında çalışırken tebdili kıyafet gezmekte olan hükümdar yanına yaklaşarak selam verir. Selamlaşmanın ardından hükümdar ile ihtiyar sohbet etmeye başlarlar. Hükümdar bu ihtiyarın hikmetli sohbetinden hoşlanır ve ona kim olduğunu sorar. Yaşlı adam hiç diye karşılık verir. Hükümdar merakla ne demek hiç? Senin muhakkak bir adın ve bir ünvanın vardır diye sorar. Adam yine hiç der. Hükümdar bu sefer kendisiyle alay edildiğini zannedip gururlu bir eda ile sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben bu ülkenin hükümdarıyım diye çıkışır. İhtiyar tebessüm ederek sorar. Peki hünkârım der. Şimdi siz bu ülkenin hükümdarısınız. Bundan sonra ne olmayı planlıyorsunuz? Devletin zirvesinde bir makama sahip olmanın ötesinde aklına bir şey gelmeyen hükümdar şaşkın bir tavırla gayri ihtiyari hiç der. İhtiyar tebessümle başını sallayarak hünkârım işte ben sizin hükümdarlıktan sonra ulaşacağınız o mertebedeki adamım diyerek taşığını gediğine koyacaktır. Aziz dinleyiciler, hiç makam, mansıp, servet, mal, mülk gibi kıymet atfedilen şeyler için didişmeye değmeyen fani dünyanın hiçliğinden kıssadaki dervişin ulaşması gereken en üst mertebeye kadar çok derin anlamları içine alır. Ve ilginçtir, derviş kelimesinin bir manası da hiçlikle ilgilidir. Çünkü derviş kapı eşiği demektir. Yani herkesin üzerine basıp geçtiği yer, kibirin, gururun, benliğin ayaklar altına alındığı bir makamdır hiçlik. Yine ilginçtir, Batılı tarihçi Paul Wittek Osmanlı Devleti'ni isimlendirirken derviş devlet tabirini kullanır. Kim bilir belki de halka hizmet, hakka hizmettir felsefesiyle halkına batılı derebeyleri gibi hükmedici bir zorba olarak değil de tevazu ile hizmet etmeyi gaye edindiğinden dolayı ortaya çıkmış bir tabir olabilir. Ne yazık ki köprülerin altından çok sular geçip de gün bugünlere geldiğinde o batının hükmedici derebeylerinin yerini bugün public servant'lar yani halkın hizmetçisi anlamına gelen memurlar aldı. Bizde ise tam tersi halka hizmet, hakka hizmettir düsturunun o mütevazi Osmanlı temsilcilerinin yerini ise halka değil devlet memuru sıfatıyla devletin mütekebbir memurları aldı. Bir tarafta public servant'lar, halkın hizmetçiler, bir taraftan da devletin hizmetçileri. Kıymetli dinleyiciler, Şark İslam medeniyeti fert ve toplum hayatını bütün yönleriyle düzenleyen ilahi kaynaklı orijinal bir sistemdir. Dünya görüşü, hayat felsefesi, kültürü ve geleneği bu eksende oluşup gelişmiş ve toplumun dokusuna işleyerek gelenekselleşmiştir. Hikmet ve irfan kavramlarıyla örgülenen bu İslam medeniyeti, Batı medeniyetiyle önemli farklılıklar arz eder. Mesela Batı'da her insan kendi eseri ile egosunu tatmin eder ve övünür. Hatta daha da ileri giderek bir ürün bir değer ortaya koyan insanlar kendilerini rahatlıkla reklam ve propaganda edebilirler. Oysa Doğu toplumlarında kişinin kendini övmesi büyük bir ayıp sayılır. Akıllı ve ruhen orgunluğa ermiş her insan mazhar olduğu yetenekleri kendinden değil, yüce yaratıcıdan bilir. Çünkü bir anlamda tevazu, insanın yetenek adına kendinde olan meziyetleri Allah'ın giydirdiği bir elbise olarak bilip böyle bir idrak kuşağında yaşamanın adıdır. Bu lütfa mazhariyetten dolayı insan sadece ve sadece şükreder, asla gururlanmaz. Çünkü onlar varlığın anlamını yoklukta, bulmanın anlamını yitirmekte arayan bir medeniyetin çocuklarıdır. Değerli dinleyiciler, Şark ve Garp felsefesinin bariz farklarından birini de iki toplumun isim ve ünvan kültüründe de kendini gösterir. Sahip olunan asaleti, makamı öne çıkartıp insanı ikinci plana atan Batı kültüründe önce ünvanlar, sonra isimler gelir. Hatırlayın seyrettiğiniz televizyonları, okuduğunuz romanları, orada önce ünvan vardır, sonra isim vardır. Batı'da ünvanınız yoksa sizi adam yerine koymazlar çünkü sınıflı bir toplumdur. Dolayısıyla Orada önce ünvanlar sonra isimler gelir. Mesela General Patton, Matmazel Eleni, Kont Ferdinand, Lady Elizabeth gibi önce ünvanlar sonra isimler. Oysa İslam kültüründe eşrefi mahlukat olan insan esastır, ünvan değil. Dolayısıyla önce isimler sonra ünvanlar gelir. Hatırlayın Süleyman Paşa, Ayşe Sultan, Ahmet Efendi, Hasan Usta, Afife Hatun, Yunus Ağa, Suat Çelebi gibi. Önce isimler sonra ünvanlar, çünkü eşrefi mahlukat olan insan ünvanının önüne hiçbir şey geçemez. Kıymetli dinleyiciler, tevazu ve mahviyet üzerine anlattıklarımızı biraz ete kemiğe büründürmek için misallerle açmaya çalışalım. Öncelikle Osmanlı sultanlarından örneklemeler yapıp yakın tarihe doğru yavaş yavaş ilerleyelim inşallah. 8 senede devleti 6 katına genişleten Büyük Cihangir Yavuz Sultan Selim son derece mütevazı biridir. Günde 3 saat uyku uyuyup tahta kaşıkla tek çeşit yemek yiyen bir liderdir Yavuz Sultan Selim. Herhangi bir saraylıdan ayırt edilemeyecek kadar sade giyinir. Bunun sebebini hayret edip soranlara da şöyle cevap verecektir Koca Yavuz: "Vezirlerin ve beylerin süslü giyinmeleri padişahlarına saygıdan ileri gelir. Biz kime şiri görünmek için süslü giyinelim ki? Bizim padişahımız, yani Allah Celle Celaluhu, vücudun dışına değil içindeki cevhere, yani imana bakar," diye veciz bir cevap verir. Çaldıran sahrasında koca Safevi ordusunu yerle bir ettiğinde gururlanmak hakkı olduğu halde tevazu kanatlarını yere serip "Düşmeni siyah dil çe dan in halet fethi leşkeri ma zuhur ilahist," yani "kara gönüllü düşman benim askerimin zafere ulaşmasının Allah'ın yardımından başka bir şey olmadığını ne bilsin," diyecektir. O zaferi asla ve asla kendine mal etmeyecektir. Bir nefada Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya kadar Memaliki Arab'ı fethedip şehri İstanbul ufuklarında gözüktüğünde büyük bir fatih olarak alkışlanıp bağrına basmak için yollarda kendine dökülen İstanbul halkına "Biz bunca meşakkate, biz bunca cihada alkış uğruna katlanmadık. Halis niyetimiz rızayı ilahidir," deyip gururunu Üsküdar topraklarına gömerek gece vakti sessizce sarayına sandalla süzülüverecektir Yavuz Sultan Selim. Aziz dinleyiciler, ecnebilerin muhteşem Süleyman dedikleri Kanuni'nin iki mektubundan bahsedeceğim şimdi size ve o iki mektup çerçevesinde onun karakterini anlamaya çalışacağız. Mektuplardan bir tanesi Fransa kralına, bir tanesi de Ebu Suud Efendi'ye ait. Sultan Süleyman, kendisinden yardım isteyen Fransa kralı 1. François'a yazdığı mektubuna Allah'ın adı ile başlayıp Efendimiz ve Hulefai Raşidin'e devam ettikten sonra şöyle devam eder mektubuna: "Daima Muzaffer Sultan Selim Hanoğlu Şah Sultan Süleyman Han. Ben ki sultanların sultanı, kralların kralı, ülkelerin hükümdarlarına taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, Karadeniz'in ve Akdeniz'in, Rumeli'nin ve Anadolu'nun, Dulkadir, Diyarbakır, Kürdistan, Azerbaycan, Acem, Şam, Halep, Mısır, Mekke, Medine, Kudüs eyaletlerinin, Arabistan ve Yemen'in bütün bölgelerinin imparatoru ve tek hakimi, şanlı ve yüce atalarımın muzaffer kudretleri sayesinde alevlenen kılıcıma emanet ettikleri birçok eyalet ve ülke sahibi, nihayet Sultan II. Beyazıt'ın oğlu Sultan Selim Hanoğlu Şah Sultan Süleyman Hanım," diyecektir. Dışarıya karşı alabildiğine görkemli ünvanlarla kendini takdim eden aynı Sultan Süleyman ne kadar düşündürücüdür ki Ebu Suud Efendi'ye yazdığı mektupta adeta tevazudan iki büklümdür. Süleymaniye'deki Esat Efendi Kütüphanesi'nin 372-91 numaralı kayıtta bulunan bu mektupta Kanuni Ebu Suud Efendi'den yana yakılı dua istemektedir. Batılıların atının üzengisini öpmek için sıraya girdikleri Cihan Sultanı Kanuni'nin üslup nezaketine, tevazusuna, saygı ve sevgi ifadelerine dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Şöyle başlıyor mektubuna değerli dinleyiciler: "Halde haldaşım, sinde sırdaşım, tariki hakta yoldaşım, ahiret karındaşım, Molla Ebu Suud Hazretleri. Duayı hüdayı ifadeden sonra nedir haliniz ve nicedir levazumül ihtiyacınız? Sıhhat ve afiyette misiniz? Hazreti Hakk'ın hazine-i hafiyesinden kemal-i ihlas ile niyaz olunur ki evkat mübarekede bu muhiblerini kalbi şeriflerinden ihraç ve izaç etmeyeler. Ola ki bu meydan-ı gazada küffar-ı hakisar, müntezim ve mükedder, asakir-i İslam'da mansur ve muzaffer olup rızaullah'a muvaffak amel ola. İmza, eddua, sümmeddua, bende-i dua, huda, Süleyman-ı Biriya. Evet, aziz dinleyiciler, Kanuni'nin muhteşemliğine yakışır bir şekilde ayara sert, yare oldukça nazik ve mütevazi bir üslup. Aziz dinleyiciler, Osmanlı padişahlarının en cihangirlerinden olan Sultan 4. Murat da gerçekten çok mütevazi biridir. Savaşı giderken seferlerde neferler gibi pek sade bir hayat yaşar. Yemek hususunda bile askerlerin karavanasına kaşık sallar ve çok defa kırlarda atının eğerini başının altına yastık yaparak uyku ihtiyacını giderir. Böyle biridir Sultan Murat. Değerli dinleyiciler, Osmanlı insanının içine işlemiş olan bu tevazu kültürü, konumunu bilip haddi aşmama kültürü toplumun tabanından tavanına kadar yerleşik bir kültürdür. Bilindiği gibi Osmanlı'da cuma selamlığı denilen bir gelenek, bir tören mevcuttur. Buna göre padişah her cuma, cuma alayı ile birlikte cuma namazına gider. Zat-ı şahane camiye girip çıkarken ahali canı gönülden "Padişahım çok yaşa" avazeleriyle alkış tutardı. Bu alkış ve yaşa avazelerinden dolayı padişahta bir gurur meydana gelmemesi için biraz uzakça bir yerde el ele tutuşmuş mollalar, yani talebe-i ulum, halka halinde hem dönerler hem de "Padişahım mağrur olma, senden büyük Allah var" diyerek padişahlarına gurura kapılmaması, haddi aşmaması, adaletten ayrılıp halkına zulmetmemesi gerektiğini ifade ederlerdi. Evet aziz dinleyiciler, görüldüğü gibi Osmanlı kulluk vurgusunu, mütevazı olma vurgusunu padişahına bile yapmaktan çekinmeyerek bir tören geleneğine dönüştürmüştür. Değerli dinleyiciler, toplumun tabanını teşkil eden avamından zirvesini teşkil eden havasına kadar bütün Osmanlı insanının tevazu yörüngeli hayatı dışarıdan Osmanlı ülkesine gelen yabancıların da dikkatini çekmiş, bu durumu seyahatnamelerinde ifade etmişlerdir. Meşhur Fransız yazarlardan Dr. Breyer, 19. yüzyılda Paris'te yayınlanan Konstantinopolis'te 9 yıl isimli eserinde Türk tevazusunun üzerinde durmuş, bunun kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu belirtmiştir. Şöyle diyor Breyer, "Müslüman Türkler arasında kibir ve gurur adeta bilinmez. Kur'an'ın şiddetle yasakladığı temayüllerden biri de budur. Bir taraftan da sürekli olarak alçak gönüllülük telkin edilir. İşte bundan dolayı Müslüman Türk'ün yürüyüşünde vakar ve ihtişam olmakla beraber katiyen kibir ve azamet yoktur," diyor. Aynı şekilde Macar antropolog Bela Howard da İstanbul'a geldiğinde Nizamettin Hoca diye biriyle görüşür. Ve bu görüşme sırasında hocanın yanında bir talebesi bulunmaktadır. İslam geleneğindeki hoca-talebe ilişkisi Batı kültürüyle yetişmiş bu Macar araştırmacının oldukça dikkatini celbeder ve bundan gıpta ile bahsederek şöyle der. Bu yaşlı beyefendinin karşısında genç öğrencinin gösterdiği saygı son derece büyüktü. Çok az konuştu, konuşurken saygılı bir sesle söyleyeceklerini dile getirdi. Bir şey ikram edildiğinde önce hocasının alması gerektiğini ifade etti. Türk aile hayatında yaşlılara ve ana babaya özel bir saygı gösterilir. Bu saygı ve tevazu bizim ülkemizde ne yazık ki çok ender görülüyor, diyor Bela Howard, değerli dinleyiciler. Evet aziz dinleyiciler, bu topraklarda yetişen güzel insanların tevazu yörüngeli hayatlarından örnek vermeye devam edelim. Mesela büyük İslam şairi Mehmet Akif, örnek aramak yerine örnek olan bir insandır. Bu örnek insanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de oldukça alçak gönüllü olmasıydı. Hatta dostu Mithat Cemal onun bu özelliğini anlatırken tevazu kendini inkar derecesine varıyordu diyecektir. Gerçekten de olduğu gibi görünmek cesaretini kendinde bulunan bu karakter adamı kendisinin Mehmet Akif olduğunun farkında olmayacak kadar tevazu sahibi biridir. Milletimize birbirinden muhteşem eserler bırakan Akif, eserlerinin beğenilmesinden çocuk gibi utanır, şiirleri okunurken edebinden başka yere bakar. Öyle ki İstiklal Marşı'nın mecliste okunması sırasında mahcubiyetinden meclisten çıkıp gitmiştir. Son derece mütevazı biri olan bu büyük fikir ve dava adamı başka bir yerde kendini yerden yere vurmaktan çekinmeden şöyle diyecektir. Biz de şair miyiz? Binlerce eseri oku, yüzlercesinin tesirinde kal, sonra yazdığın çorbaya sıkılma da eserimde. Eserlerimi beğendikleri zaman hüzün duyuyorum. Memleketin edebiyatı o hale gelmeliydi ki beni beğenmemeliydiler diyebilecek kadar gerçekten aşkın bir insandır Mehmet Akif. Sebul Reşat dergisi sahibi Eşref Edip Fergan Mehmet Akif'i şöyle anlatıyor. Üstad Mehmet Akif çok mütevazıydı. Gösterişi hiç sevmezdi. Sırası gelmeyince ilmini bile belli etmezdi. Mükemmel Fransızca bildiği halde sözleri arasında Fransızca bir kelime karıştığını ömrüm boyunca hiç görmedim, duymadım. Zahiri ahvali yani dış görünüşü de ilminin irfanını gizleyebilmeye müsaitti. Onu yakından tanımayanlar, onun eserlerini bilip okumayanlar onu görünce hiçbir şey anlamazlar. Çok zaman fesi kalıpsız, pantolonu ütüsüz, boyun bağı gelişigüzel bağlanmış, sakalı uzamış gezerdi. Tanıdıkları tarafından tanımayanlara Mehmet Akif Bey diye tanıştırıldıkları takdim edildiği zaman muhatabı bir müddet hayret içinde kalırdı. Adeta inanamıyordu. Bu kalıp kıyafetin içerisinde o deha-i şiir edep nasıl olur? Tereddüde düşerdi. Üstad da bunu hissetmez değil fakat nedense hiç aldırmazdı diyor Eşref Edip değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, tevazu ile ilgili yakın tarihten de örnek vermek gerekirse İslam alimlerinden Ahmet Naim Hoca'dan bahsederim size. Muhammed'i yürek sahibi inanmış bir adam olan Ahmet Naim, günün birinde Şeyhülislam Mustafa Sabir Efendi tarafından hazırlanan ve ayan olması istenenler arasında kendi isminin de kayıtlı olduğunu öğrenince sabahın erken saatinde hocanın evine koşturur. Ayan, değerli dinleyiciler bilmeyenler için ifade edeyim, 18. yüzyılda taşradaki nüfuzlu kişilere verilen yarı resmi bir ünvandır. Niçin Ahmet Naim sabahın erken saatlerinde Mustafa Sabri Efendi'nin kapısını tıklatıyor? Böyle erken saatte onu görmeye alışık olmayan Mustafa Sabri Hoca onu karşısında görünce çok şaşırır. Naim Hoca fazla uzatmadan hemen söze girerek duyduklarını anlatır. Efendim, ayan listesi hazırlanmış. Benim de ismimizi koymuşsunuz. Memlekete kahtı rical mi geldi efendim? Ben kim oluyor ki ayan olayım? Ben bu parayı çocuklarıma nasıl yedireceğim efendim diyecektir değerli dinleyiciler. Aziz dinleyiciler, yaptığı hizmetler ve geride bıraktığı eserlerle kendini milletine adayan Hasan Basri Çantay, sarsılmaz imanı, yılmaz azmi ve girişimci ruhuyla halkın gönlüne taht kurmuş biridir. Övülmekten hiç hoşlanmayan Hasan Basri, günün birinde yaptığı nasihattan dolayı ağlayan Ömer Kirazoğlu'na, ''Oğlum, keşke benim bu kadar ilmim olacağına senin kadar imanım olsaydı.'' diyebilecek kadar da mütevazı ve aşkın biridir. Memleketi Balıkesir için yaptığı milli mücadele çalışmalarını engin tevazusundan dolayı anlatmamıştır bile. Nitekim tarihçi Cemal Kutay kendisine, milli mücadelede nasıl böyle ilk devletleşen belde olabildiğini diye sorunca o şu manidar cevap verecektir. Tefahüre yani övünmeye vesile alamadık, sadece vazifemizi yapmaya çalıştık diyecek diyerek kendinizi tevazu perdeleriyle örtecektir değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden bir tanesi de İsmail Sahip Sencer'dir. Bütün ömrünü İlmi tetkiklere adamış bir hafızı kütüptür İsmail Sahip Sencer. Öyle ki kütüphaneye girip herhangi bir konuda herhangi bir şey istediğinizde size çok rahatlıkla işte 5 raf ileri git, 3. rafa çık, oradan sağdan 8. kitabı seç diyebilecek kadar bütün kitaplara vukufiyeti olan bir insandır. Her müşkülü halletmede ince girvit vesikaları okumada eşi benzeri olmayan bir deryadır. Canlı bibliografya diye tarif edilen bu zatın aynı zamanda bütün gerçek ilim adamları gibi son derece mütevazı biri olduğunu tarihi kaynaklar ifade ediyorlar. Kütüphane müdürlüğünden emekli edildikten sonra İbnül Emin Mahmud Kemal ile beraber evvela kütüphaneler daha sonra da İslam Ansiklopedisi ilmi müşavirliğine tayin edildiğinde maaş bordrosunda kendi ismini İbnül Emin'in isminin üstünde görünce buna o kadar üzülür ve bu durumdan o kadar mahcup olur ki doğru bu işleri yapan görevli memura koşup bunu değiştirmesini ister. Vefatından sonra arkasından yazı kaleme alan ilim adamlarının ifadelerine göre İsmail Sahip Hoca bizzat yazdırdığı veya dikte ettirdiği fakat engin tevazusundan dolayı kendi ismini koydurtmadığı birçok eser bulunmaktadır. Mesela Ordinarius Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın ünlü eseri Osmanlı tarihini İsmail Sahip Hoca'nın dikte ettirdiğine rivayet edilir. Ayrıca meşhur kitabiyat bilginimiz Bursalı Mehmet Tahir Bey'in 3 ciltlik Osmanlı müelliflerinin de gerçek sahibinin İsmail Sahip Hoca olduğu söylenir. Değerli dinleyiciler, Osmanlı'nın yetiştirdiği tevazu abidelerinden son örnekle konumuzu bitirelim inşallah. Türkiye'nin çağdaş psikiyatrisinin kurucusu meşhur Ordinarius Profesör Doktor Mazhar Osman da sıra dışı bir doktoru gerçekten. Akıl nimetini koruma yolunda Türkiye'deki çalışmaları başlatan ve ömrünü akıl hastalarının tedavisine adayan bu tanınmış doktora bir gün nasıl meşhur oldunuz diye sorduklarında o aynen şu ibretli karşılığı verecektir. Ben meşhur olduğumu bilmiyorum. Herhangi bir şubede sebatla yarım asır uğraşan her kimse benden daha fazla meşhur olabilir diye söyleyecektir Mazhar Osman değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, Rabbimiz Furkan suresinin 63. ayetinde O Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler buyurmaktadır. Aynı şekilde Efendimiz de insanın alçak gönüllü olması gerektiğini ifade sadedinde İnsanlar Adem'in çocuklarıdır, Adem'in de Allah topraktan yaratmıştır buyurmaktadır. İnsanın kendi içinde kendini yenmişliğin ifadesi olan tevazu insanı yüceltir. Bu program boyunca örneklerini vermeye çalıştığımız insanlar da toprak gibi mütevazi bir ömür sürerek Allah indinde de kullar indinde de yüceltilmişler ve bizlere çok güzel bir miras bırakmışlardır. Bu sohbetimizde Özbek şair Erkin Vahidov'un Çaydanlık ve Bardak isimli çok hoş bir şiiriyle noktalayalım inşallah. Şöyle diyor Erkin Vahidov. Ne kadar kibirli dursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir, bu gurur niçin? Mütevazı ol, hatta bir adım bile geçme gurur kapısından. Bardağı insan bunun için öper daima alnından diyor değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu programımızda da Osmanlı evinin kapısından içeri girip duvarlarında sergilenen hat levhalarına şöyle bir gez gezdirdik. Bu levhalardan hiç levhasından yola çıkıp tevazu kültürümüzü tarihi perspektiften anlatmaya çalıştık. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam etmek ümit ve niyazıyla Allah'a emanet olun. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalın.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.